Ayrım 51.
Whitehall'ün Avrupa güç dengesine ilişkin görüşleri kendi kendine hizmet eden kısa vadeli görüşlerdi. Churchill gibi yatıştırma politikasını eleştiren kimseler sistemli bir biçimde kınanıp etkisiz bırakılırken, hükümet kamuoyunu yönlendirmek yerine ancak izleyebileceğini bildiriyordu. Böylece İngiliz hükümetinin diktatör devletlere karşı çıkmaktan kaçınma isteğinin ardındaki tüm inanılır ve nesnel geçerliği olan sebeplere rağmen, hükümetin sergilediği cömertlikten uzak dar kalıplı tutumda, aradan bunca zaman geçtikten sonra bakıldığında bile kuşku uyandıran pek çok yan vardır. Öte yandan ekonomik ve stratejik gerçekler üzerine yapılacak her türlü incelemede, 1930'ların sonlarında İngiliz yüksek stratejisini etkileyen temel sorunun yalnızca bir tutum, hatta başbakan değişikliğiyle çözümlenir gibi olmadığını kabul etmek zorundadır. Gerçekten de Chamberlain, Hitler'in yeni saldırganlıkları ve İngiliz kamuoyunun öfkesi yüzünden yatıştırma politikasını terke zorlandıkça temel çelişkiler daha görünür hale geldi. Kurmay başkanları savunma harcamalarında çok büyük artışlar yapılması konusunda ısrar ettikleri halde, hazine bu tür harcamaların ekonomik yıkımı getireceğini öne sürüyordu. Daha 1937'de Fransa gibi İngiltere'de savunma için GSMH'sinden, 1914'ten önceki bunalım yıllarında iki ülkenin de harcadıklarından daha fazlasını harcamaktaydı. Ama güvenlik açısından önemli hiçbir gelişme olmadı. Bunun da sebebi taşkın istekler, aşırı heyecanlarla kendinden geçen Alman devletinin silaha çok daha büyük miktarlarda para harcamasından başka bir şey değildi. Ama İngiltere'nin savunma harcamaları kabaca söylemek gerekirse 1937'de GSMH'nin %5.5'inden 1938'de %8.5'ine, 1939'da da %12.5'ine daha da tırmanırken hassas durumda olan ekonomisi de zarar görmeye başladı. Silah harcamalarındaki artışlar için para musluklarının açıldığı zaman bile İngilizlerin sanayi donanımlarının yetersizliği ve usta mühendislerin kaygı uyandıracak kadar kıt oluşu umut edilen uçak, tank ve gemi üretimini yavaşlatıyordu. Ama bu durumda silahlı kuvvetleri İsveç ve Birleşik Devletler gibi tarafsız ülkelere silah, çelik levha, bilye ve başka kalemler için giderek daha çok siparişte bulunmaya zorluyordu. Bu ise döviz rezervlerini daha da tüketiyor ve ödemeler dengesini tehdit ediyordu. Ülkenin altın ve dolar stokları daraldıkça uluslararası kredisi de her zamankinden daha zayıf duruma geldi. Hazine yetkilileri 1939 Nisan'ında tekrardan alınan yeniden silahlanma önlemlerine karşılık soğuk bir ifadeyle eğer uzun bir savaşı 1914'te olduğu kadar sürdürebilecek güçte olduğumuz izlenimini taşıyorsak başımızı kuma gömüyoruz diyorlardı. Bu strateji planlamacıları kısa sürecek bir savaşı kazanma şanslarının bulunmadığını varsayan ama uzayıp giden bir çatışmadan galip çıkacaklarını her nasılsa uman bir güç için hoş bir tahmin olmuyordu. Aynı ölçüde ciddi bir takım çelişkiler savaşın hemen öncesinde askeri alanda da ortaya çıkıyordu. İngiltere'nin 1939 yılında Fransa'ya karşı bir kez daha resmen Avrupa'da taahhüde girişme kararı ve bununla hemen hemen paralel olarak deniz gücünün kullanımında Singapur yerine Akdeniz'e öncelik tanıma kararı, eskiden beri süren bir takım stratejik sorunları çözüme kavuşturmuşken, bir yandan da İngilizlerin uzak doğudaki çıkarlarını Japonların saldırılarına karşı tümüyle korumasız bırakmıştı. Bunun gibi gene çelişkili bir biçimde İngiltere'nin Polonya'ya 1939 baharında hızla güvence vermesi ve bunu Yunanistan'a, Romanya'ya ve Türkiye'ye verilen başka güvencelerin izlemesi, Whitehall'un Doğu Avrupa ile Balkanların Avrupa'daki güçler dengesi içindeki önemini yeniden keşfettiğini gösteren işaretlerdi. Ancak gerçek şuydu ki, İngiliz silahlı kuvvetlerinin bu ülkeleri kararlı bir Alman saldırısına karşı savunma umutları pek yoktu. Özetle, ne Chamberlain'in 1939 Mart'ından sonra Almanya'ya karşı izlediği daha katı politikalar, hatta ne de 1940 Mayıs'ında onun yerine Churchill'in geçmesi, İngiltere'nin strateji ve ekonomik açmazlarını çözmemiştir. Bunların etkisi, sorunları yeniden belirlemekten ibaretti. Tarihin bu son aşamasında, aşırı genişlemiş olan dünyanın hala dörtte birini denetimi altında tutan ama dünya imalat sanayi gücünün ve savaş potansiyelinin ancak %9 ila 10'una sahip bir dünya imparatorluğu için yatıştırma politikası da buna karşı olan bir politikada beraberinde sakıncalar getiriyordu. Yapılacak tek şey kötüler arasından bir seçim yapmaktı. Hitler'in yeni saldırganlık eylemine karşı çıkılarak 1939'da doğru seçimin yapıldığı kuşkusuzdur. Ama bu aşamaya gelinceye kadar İngiltere'nin Avrupa'da ve daha çok da Uzak Doğu'daki çıkarları karşısında oluşan kuvvetler dengesi öylesine elverişsiz bir noktaya gelmişti ki, tarafsız büyük güçlerin müdahalesi olmadan faşizm karşısında nasıl kesin bir zafer kazanılabileceğini düşünmek zordu. Ve bu da kendi sorunlarını beraberinde getirecekti. Sahne dışındaki süper güçler. Yukarıda da işaret edildiği gibi 1930'lu yılların diplomatik ve stratejik tehditleriyle boğuşurken İngiliz ve Fransız karar mercilerinin karşılarına çıkan en büyük güçlüklerden biri dev boyutlu ve biraz uzak duran iki gücün Rusya ile Birleşik Devletler'in aldıkları tavrı çevreleyen belirsizlikti. Moskova ve Washington'ın istekleri karşısında önemli ödünler verilmesi anlamına gelse ve ülke içinde eleştirilere yol açsa bile onları faşist devletler karşısındaki bir ittifaka girmeye ikna etmek için yeni çabalar harcamaya değer miydi? Bunlardan hangisine daha büyük bir istekle ve hangi bakımlardan kur yapılmalıydı? Söz gelimi Rusya yönünde açıktan yapılacak bir hareket, Almanya'dan ya da Japonya'dan gelecek tepkiyi engellemek yerine acaba yalnızca kışkırtıcı mı olurdu? Berlin'in ve Tokyo'nun bakış açısından bu Roma için daha az söz konusuydu. Rusya ve Birleşik Devletler'in tutumu eşit ölçüde önem taşımaktaydı. Hitler Orta Avrupa'nın sınırlarını yeniden düzenlerken bu güçler uzaktan bakacaklar mıydı? Japonya'nın Çin'de daha da genişlemesine ya da Güneydoğu Asya'daki eski Avrupa imparatorluklarına karşı harekatına nasıl tepki vereceklerdi? Birleşik Devletler 1914-1918 arasında olduğu gibi batılı demokrasilere hiç olmazsa ekonomik yardım yapacak mıydı? SSCB ekonomi ve toprak konularındaki pazarlıklarla satın alınabilir miydi? Son olarak da bu iki anlaşılmaz kendine dönük devlet sahiden önemli miydiler? Gerçekte ne kadar güçlüydüler? Değişen uluslararası düzen içindeki önemleri neydi? Sovyetler Birliği gibi kapalı bir toplum söz konusu olduğunda bu tür soruları cevaplamaya çalışmak daha zordu. Bununla birlikte Sovyetlerin o dönemdeki ekonomik büyümeleri ve askeri güçleri artık açığa çıkmış görünmektedir. İlk ve en belirgin nokta şuydu ki Rusya'nın gücü 1914-1918 çatışması ve sonra da devrim ve iç savaş yüzünden öbür büyük güçlerinkine göre korkunç ölçüde azalmıştı. Nüfusu 1914'te 171 milyonken hızla düşerek 1921'de 132 milyona inmişti. Polonya'nın, Finlandiya'nın ve Baltık devletlerinin kaybedilmesiyle ülkenin pek çok sanayi kuruluşu, demir yolları ve çiftlikleri elden gitmiş, uzayan savaşta geri kalanların büyük bölümünü tahrip etmişti. İmalattaki korkunç gerileme 1920 yılında 1913'teki verimin %13'üne inilmişti. Bir takım anamallardaki daha da büyük kayıpları gözlerden gizlemekteydi. Böylece savaş öncesinin ancak %1.6'sı kadar demir cevheri, %2.4'ü kadar pik demir, %4.0'ı kadar çelik ve %5'i kadar pamuk üretiliyordu. Dış ticaret diye bir şey kalmamış, gayri safi ürün miktarı savaş öncesinin yarısından az olarak gerçekleşmiş ve kişi başına ulusal gelir %60'dan fazla gerileyerek gerçekten de dehşet verici bir düzeye inmişti. Ancak bu aşırı düşüşlerin başlıca sebebi 1917-1921 yıllarının toplumsal ve politik kargaşaları olduğuna göre Sovyet yönetiminin ya da aslında herhangi bir yönetimin kurulması bir çeşit toparlanma mutlaka sağlayacaktı. Rus sanayinin savaş öncesinde ve savaş sırasındaki gelişimi Bolşeviklere bir sürü fabrika, demiryolu atölyesi ve çelik imalathanesi kazandırmıştı. Temel bir demiryolu, karayolu ve telgraf hatları altyapısı da vardı. İç savaş bitince fabrikalara dönebilecek olan sanayi işçileri bulunmaktaydı. Ve yerleşik bir takım üretimi ve kentlere yiyecek maddeleri satış düzeni vardı ki Lenin 1921 tarihli yeni ekonomi politikası ile köylüleri komünleştirme yolundaki boşuna girişimlerinden vazgeçip bunun yerine kişisel tarıma izin verme kararı alınca yeniden işletilebilirdi. Böylece 1926'ya gelindiğinde tarım verimi savaş öncesi düzeyine yeniden çıkmış, aynı şey 2 yıl sonra sanayi veriminde de olmuştu. Savaş ve devrim Rusya'nın 13 yıllık sanayi büyümesine mal olmuştu ama sanayi büyümesi artık yeniden artmaya hazır durumdaydı. Ancak Rusya geleneksel ekonomik zayıflıkları yüzünden sıkıntılara düşerken bu yükselmenin yeterince hızlı olması mümkün değildi. Hele giderek daha baskıcı hale gelen Stalin için. Dışarıdan yatırım olmayınca geniş kapsamlı sanayi gelişimi sağlamak ve düşman bir dünyada oldukça büyük bir ordu oluşturmak için gerekli parayı bulmak üzere şu ya da bu biçimde yerli kaynaklardan sermaye yaratmak gerekiyordu. Sermaye yaratmaya özendirilecek ya da mevcut varlığı yağmalanabilecek orta sınıf saf dışı bırakıldığına ve Rusya nüfusunun %78'i 1926 hala dip tarafı ağır çeken tarım sektörü içinde bulunduğuna ve bu kesimde hala çok büyük ölçüde özel ellerde olduğuna göre Stalin'in gözünde devlet için para sağlamanın ve bununla eş zamanlı olarak çiftçilikten sanayiye olan geçişi arttırmanın tek bir yolu vardı. Tarımı kolektifleştirmek, köylüleri komünlere girmeye zorlamak, kulaklar zengin köylüler çevirenin notu, ortadan kaldırmak, topraktan alınan verimi denetlemek ve hem tarım işçilerine ödenen ücretleri hem de tekrar satılacak yiyeceklerin çok daha yüksek olan fiyatlarını belirlemek. Böylece devlet korku salan bir ejderha gibi kırsal kesim üreticileri ile kentlerdeki tüketicilerin arasına girdi. Ve her iki kesimden de Çarlık yönetiminin hiçbir zaman cüret edemediği ölçülerde zorla para aldı. Kasıtlı fiyat enflasyonu, çeşitli vergi ve resimler, kişinin devlet tahvilleri satın alarak bağlılığını göstermesi için uygulanan baskılar bu izlenimi daha da güçlendirdi. Kaba makroekonomik istatistiklerde görülen sonuç oydu ki, GSMH'den özel tüketime ayrılan pay, sanayileşme ileri hamlesini yaşamakta olan öbür ülkelerde %80 dolayındayken, Rusya'da %51 ya da 52 gibi insanı dehşete düşüren bir düzeye çekilmişti. Sosyalist bir merkezi denetim ekonomisi için yapılan bu olağanüstü girişim, iki zıt ama önceden tahmin edilebilir ekonomik sonuç doğurdu. Bunlardan ilki, kulaklar ve başkaları zorla kolektifleştirmeye direnir ve bunun üzerine saf dışı bırakılırlarken, Sovyet tarım üretiminde yıkım getiren bir gerileme olmasıydı. Çiftlik hayvanlarının önce davranılarak korkunç bir biçimde öldürülmeleri ise, at sayısı 1928'de 33.5 milyonken, 1935'te 16.6 milyona, sığır sayısı da 70.5 milyonken 38.4 milyona düşmüştü. Et ve tahıl verimlerinde ve zaten çok kötü olan yaşam düzeyinde muazzam bir gerilemeye yol açtı. Bu alanlarda Kruşçev'in zamanına kadar bir toparlanma olmamıştır. Ulusal gelirin daha sonraları kolektifleştirme ve fiyat denetimleri yüzünden çekilen miktara karşılık, traktörler ve elektrik sağlanması yoluyla tarıma geri dönen oranının ne kadar olduğu konusunda herkesce anlaşılmayan bir takım hesaplar yapılmıştır. Ama bunlar bizim amaçlarımız açısından gizli kalan hesaplardır. Çünkü söz gelimi, kurulan traktör fabrikaları hafif tank üretimi yapmak için değiştirilmek üzere tasarlanıyorlardı. Tabii köylülerin ve Wehrmacht'ın dizginlenmesinde böyle bir yararları olmuyordu. Değiştirilemez olan şey bu sıralarda Sovyet tarım veriminin çöküntüye uğramış olmasıydı. Özellikle 1933 yılındaki kıtlıkta verilen can kaybı milyonlarla hesaplanıyordu. 1930'lu yıllarda verimde toparlanma başlayınca bu süreç yüz binlerle traktör, bir sürü tarım bilimcisi ve sıkı denetim altında işleyen bir kooperatifler ordusuyla hızlandırılmıştır. Ama insan açısından ödenen bedel hesaplanamayacak kadar büyük oldu. İkinci sonuç en azından Sovyetlerin ekonomik askeri güç amaçları bakımından bütünüyle daha parlaktı. Özel tüketimin GSMH'deki payını herhalde çağdaş tarihte eşi benzeri olmayan ve kuşku yok ki söz gelimi Nazilerin Almanya'da düşünebileceklerinden çok daha aşağı bir düzeye çeken SSCB, GSMH'nin yaklaşık %25'i gibi inanılması güç bir oranı sanayi yatırımları için kullanabilmiş ve eğitim, bilim ve askeri kuvvetler için gene de epey büyük miktarlarda parası olmuştu. Rusya nüfusunun büyük bir bölümünün çalışma alanı şaşırtıcı bir hızla değişir, tarım kesiminde çalışanların sayısı 1928-1940 arasındaki 12 yıl içinde %71'den %51'e düşerken, bir yandan da bu nüfusa daha önce görülmedik bir hızla eğitim veriliyordu. Bu iki düzeyde hayati bir gelişmeydi. Çünkü Rusya söz gelimi Almanya ve Birleşik Devletler'e kıyasla sanayi iş gücünün çok az eğitim görmüş ve okuma yazma bilmez oluşunun ve imalat sektörünün üst yönetimi ve sürekli gelişimi için gerekli olan mühendis, bilim adamı ve yöneticiye çok az sayıda sahip oluşunun zararını hep görmüştü. Milyonlarca işçinin artık ya fabrika okullarında ya da teknik okullarda eğitilmesi ve biraz daha sonraları, üniversite sayılarının çok büyük bir oranda artması sayesinde, ülke nihayet sürekli büyüme için gerekli olan eğitimli kadrolara sahip oluyordu. Söz gelimi, ulusal ekonomi içindeki mezun olmuş mühendislerin sayısı 1928'de 47 bin iken, 1941'de 289.900'e çıktı. Sovyet propagandacıları tarafından satışı yapılan bu rakamların çoğu kuşkusuz şişirilmişti ve çeşitli zayıf noktaları örtbas ediyordu. Ama kaynakların amaçlı olarak büyümeye ayrıldığı tartışılmazdı. Hem Batı'nın hem Japonların saldırılarına kapalı olan Uralların ötesinde muazzam elektrik santrallerinin, çelik fabrikalarının ve başka fabrikaların kurulduğu da tartışılmazdı. Bunların sonucu olarak imalat verimi ve ulusal gelirde meydana gelen yükselme, insan daha ihtiyatlı tahminleri kullansa bile sanayileşme tarihinde daha önce hiç görülmedik bir şeydi. Önceki yıllarda gerçek verimin hacmi ve değeri söz gelimi 1921 yana 1913'te öylesine düşüktü ki yüzde değişiklikleri neredeyse anlamsız görünmektedir. Ancak yukarıda verilen tablo 28, SSCB'nin imalat sanayi üretiminin büyük ekonomik bunalım sırasında nasıl genişlediğini göstermek gibi bir işe yaramaktadır. Ancak yalnızca 2-5 yıllık plan dönemi 1928'den 1937'ye incelenirse görülmektedir ki, Rusya'nın ulusal geliri 24.4 milyar rubleden 93.3 milyar rubleye, kömür verimi 35.4 milyon tondan 128 milyon tona, çelik üretimi 4 milyon tondan 17.7 milyon tona yükselmiş, elektrik verimi 7 kat, imalat makineleri sayıları 20 kat ve traktör sayıları da neredeyse 40 kat artmıştı. 1930'ların sonuna gelindiğinde Rusya'nın sanayi verimi gerçekten de Fransa'nın, Japonya'nın ve İtalya'nınkinin epey üstüne çıkmakla kalmamış, muhtemelen İngiltere'ninkini de geçmişti. Ama bu etkileyici büyümenin ardında hala bir takım noksanlıklar yatıyordu. Tarım veriminin 1930'lu yılların ortalarında yavaş yavaş artmasına rağmen Rus tarımı ihracat için fazlalık üretmek bir yana, ulusu besleme konusunda önceye göre daha az yeterliydi ve dönüm başına alınan ürün hala dehşet verecek kadar düşüktü. Demir yollarına yapılan yeni yatırımlara rağmen ulaştırma sistemi ilkel ve ülkenin artan ihtiyacı karşısında yetersiz kalmıştı. Pek çok sanayi yabancı firmalara ve yabancı bilgi ve becerisine fazlasıyla bağımlıydı. Özellikle de Birleşik Devletler kaynaklı olanlara fabrikaların ve tüm imalat işlemlerinin dev boyutluluğu, ürünlerin yapısında hızla değişiklik yapılmasını ya da yeni tasarımların getirilmesini zorlaştırıyordu. Kaçınılmaz darboğazlar da oluşuyordu. Çünkü belirli sanayilerde planlanmış olan genişlemeler mevcut ham madde ya da beceri kazanmış iş gücü kaynaklarıyla uyuşmuyordu. 1937'den sonra Sovyet ekonomisinin muazzam bir silahlanma programına uygun olarak yeniden yönlendirilmesinin sanayideki devamlılığı etkileyeceği ve daha önceki planlamaları bozacağı kesindi. Her şeyden önemlisi de geniş çaplı temizleme hareketlerinin yapılmasıydı. Stalin'in bu kadar çok sayıda kendi insanına yaptığı taşkın, paranoid saldırıların sebebi ne olursa olsun, bunların ekonomide yarattığı sonuçlar ciddi nitelikteydi. Devlet memurları, yöneticiler, teknisyenler, istatistikçiler, hatta ustabaşları kamplara gönderilerek temizlenmiş ve bu durum Rusya'nın eğitimli personel eksiğini her zamankinden daha ağırlaştırmıştı. Yaratılan terör kuşkusuz pek çoklarını sistem karşısında stakonovist bir bağlılık sergilemeye itmişse de yeniliği, deneyi, açık tartışmayı ve yapıcı eleştiriyi büyük ölçüde kısıtlamıştır. Yapılacak en kolay iş sorumluluktan kaçınmak, herhangi bir iş için üssünün onayını almaya çalışmak, yerel koşulları dikkate almadan verilen herhangi bir emre mekanik bir biçimde boyun eğmekti. Bu insanın kellesini kurtarıyordu ama karmaşık bir ekonominin gelişiminde yardımcı olmuyordu. Bir savaştan çıkan ve muhtemelen düşmanların Polonya, Japonya, İngiltere, kendisine ağır bir tehdit yönelttiğini hisseden SSCB, 1920'li yılların büyük bir bölümünde savunma harcamalarına devlet bütçesinden geniş bir pay, %12 ile 16, ayırdı. Bu pay 1. 5 yıllık planın ilk yıllarında düştü. Bu tarihe gelindiğinde düzenli Sovyet Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 600 bin askerlik bir temele oturmuş ve bu sayının 2 katı kadar olan ama yetersiz nitelikteki milislerce desteklenmekteydi. Mançurya bunalımı ve Hitler'in iktidara gelişi asker sayısında hızlı artışlara yol açtı ve sayı 1934'te 940 bine, 1935'te de 1.3 milyona ulaştı. 5 yıllık planlarla sanayi veriminde ve ulusal gelirde artışlar elde edilince çok sayıda tank ve uçak yapıldı. Tukhaçevski'nin çevresindeki yenilikçi subaylar, Doihet, Fuller, Liddell, Hart, Guderian ve başka batılı harp kuramcılarının görüşlerini incelemeye, belki de tümüyle kabullenmeye istekli görünüyorlardı. Ve 1930'lu yılların başlarında SSCB yalnızca bir tank ordusuna değil, büyük bir paraşütçü kuvvetine de sahipti. Sovyet donanması küçük ve etkisiz kalırken 1920'li yılların sonunda geniş bir uçak sanayi kurulmuş ve bir süre için her yıl öbür güçlerin toplamından daha çok sayıda uçak üretilmiştir. Bakınız tablo 29. Tablo 29. Güçlerin uçak üretimi 1932-1939. Fransa 1932 600, 1933 600, 1934 600, 1935 785, 1936 890, 1937 743, 1938 1,382, 1939 3,163. Almanya 1932 36, 1933 368, 1934 1,968, 1935 3,183, 1936 5,112, 1937 5,606, 1938 5,235, 1939 8,295. İtalya 1932 500, 1933 500, 1934 750, 1935 1,000, 1939 1,000, 1937 1,500, 1938 1,850, 1939 2,000. Japonya 1932 691, 1933 766, 1934 688, 1935 952, 1936 1,181, 1937 1,511, 1938 3,201, 1939 4,467. B.K 1932 445, 1933 633, 1934 740, 1935 1,140, 1936 1,877, 1937 2,153, 1938 2,827, 1939 7,940. Birleşik Devletler 1932 593, 1933 466, 1934 437, 1935 459, 1936 1,141, 1937 949, 1938 1,800, 1939 2,195.